Ayrım 11, sayfa 130. Yakınlarda bir kafede kahve molası verdiler. Peri ile Şirin boş masa ararken Mensur'la Selma da birbirlerinden uzak şekilde yürüyerek tuvalet bulmaya gittiler. Kapanmayan aralar demişken dedi Şirin, başıyla Mensur ve Selma'yı işaret ederek, senin annenle baban arasında da epey bir ara var gibi. Peri'nin yanakları kızardı. Hayatında hiç bu kadar açık sözlü ve münasebetsiz biriyle tanışmamıştı. Gene de fazla alınmamıştı. Bu kızın tuhaf bir enerjisi vardı. Her şeye burnunu sokan, her naneyi sorgulayan ama bir o kadar dürüst, dobra. Onunla nasıl baş edebileceğini kestiremediğinden konuyu değiştirdi. Demek Tahran doğumlusun. Evet ya, dört kızın en büyüğüyüm. Zavallı babam, ne çok istedi bir oğlu olmasını. Ama şeytan yatak odasını karıştırdı. Baca gibi sigara içip kuş kadar yemek yerdi. Ölümüm bundan olacak derdi. İran'daki rejimi kastediyordu. Sigarayı değil, kızlarını da değil. Severdi bizi. Sonunda İran'dan kaçmanın bir yolunu buldu. Anneciğim gitmek istemiyordu ama aşkından razı oldu. İsviçre'ye sığındık. Sen hiç gittin mi İsviçre'ye? Hayır. İstanbul'dan ayrılmadım daha önce dedi Peri. İsviçre güzel yer, sakin, medeni, erimiş karamelli puding içinde banyo yapmak gibi. Yani şeker ama fazla. Anlatabiliyor muyum? Hayatımın 7 yılı uyuşuk Sion'da geçti. O günden beri açığımı kapatmak için koşturup duruyorum. Oradan Portekiz'e gittik ailece. Sürgündeki İranlı aileleri bir tanısan, hepimiz karman çorman. Neyse ben sevdim orayı ama babam sevmedi. Hala sigara, hala şikayet. Lizbon'da 2 yıl kaldık. Tam Portekizce'yi söktüm derken, bam, toplanın çocuklar İngiltere'ye gidiyoruz. Kraliçe bizi bekler. 14 yaşındaydım yahu. İnsan 14 yaşında kendi dramlarıyla, sivilceleriyle falan uğraşmalı. Sürgünlerle değil. Her neyse. Geldiğimiz yıl babam vefat etti. Doktor dedi ki ciğerleri kömür madenine dönmüş. Bir doktorun metafor kullanması sence de tuhaf değil mi? Şair falan mı sanıyor kendini? Şirin parmaklarını masaya hafifçe vurarak manikürünü inceledi. İngiltere babamın hayaliydi, benim değil. Ama gördüğün gibi buradayım. Ne kadar çok dolaşmışsın dedi Peri ilgiyle. Peki memleketin neresi diye sorduklarında ne diyorsun? Memleket mi? Soruyu beğenmemiş gibi dudaklarını büzdü Şirin. Sana evrensel bir kural söyleyeyim. İnsanın memleketi anneannesinin olduğu yerdir. Peri gülümsedi. Hoşmuş. Seninki nerede? Mezarda. 5 yıl önce öldü. Çok severdi beni. İlk torunuydum. Komşular mektup yazdılar. Son nefesine kadar geri gelmemizi beklemiş. Benim için memleket bu işte. Mamani ile birlikte Tahran'da gömüldü. Yani aslında teknik olarak vatansız bir tipim. Üzüldüm dedi Peri. Böyle dışa dönük, taşkın, enerjili insanların, ki Şirin besbelli onlardan biriydi, yanında eli ayağına dolaşıyordu. İran'daki mezarlığa ne isim veriyorlar biliyor musun? Zehra'nın cenneti. Çok havalı değil mi? Bütün mezarlıkların adının cennet olması lazım. Kıyamet günüyle, kaynayan kazanlarla, saç telinden ince köprülerle filan uğraştırmaya gerek yok kimseyi. Öldün mü dostları cennete gideceksin. Yani mezara. Oldu bitti. Kimsenin ahiret hakkında bu şekilde ileri geri konuştuğunu duymamıştı Peri. Kıpırdamadan durdu. Kızın temposundan hem etkilenmiş hem bir parça rahatsız olmuştu. Yeni arkadaşı onunla aynı yaşta olsa da sanki onun iki katı yaşamıştı. Şirin, Nalbantoğulları ailesinden daha fazla yer görmüş, daha çok tecrübe edinmişti. Nihayet Mensur'la Selma geri geldiler. Nihayet bir konuda hemfikirdiler, bunu bilmeselerdi. Farklı sebeplerle de olsa huzursuz olmuşlardı bu Şirin denilen kızdan. Peri'ye İranlı kızdan uzak durmasını tembihlemeye geçiriyordu her ikisi de aklından. 1-2 saat sonra neredeyse bir çember çizerek geldikleri Oxford Union önünde turlarını noktaladılar. Ayrılmadan önce Şirin sanki iki eski dostlarmış gibi sarıldı Peri'ye. Parfümü o kadar yoğundu ki Peri kendini bir raya bulutu içinde buldu. Şirin İngilizlerin kibar ve terbiyeli olduklarını ama yabancılara biraz fazla mesafeli ve temkinli gelebileceklerini söyledi. Peri uluslararası öğrencilerle ya da Şirin gibi karma kültürlerden gelenlerle daha kolay arkadaşlık kurabilirdi. O zaman görüşürüz dedi Peri. İştenlikle söylemişti bunu. Çünkü her ne kadar Şirin'in kişiliği biraz gözünü korkutsa da sonu gelmez gevezeliklerini ve cüretkarlığını da bir o kadar çekici bulmuştu. Tabii görüşürüz dedi Şirin. Kas katı duruşlarını aldırmadan Selma ile Mensur'u yanaklarından öptükten sonra. Söylemeyi unuttum. Seninle aynı yurtta kalıyoruz. Sahi mi diye sordu Peri. Sahi. Şirin'in ağzı kulaklarındaydı. Hatta kapı komşumsun. Sakın gürültü yapmaya kalkma. Şaka şaka. Çok eğleneceğiz. Türkiye ve İran tıpkı haritadaki gibi. Anlaşırsak süper olur. Kapışırsak 3. Dünya Savaşı'nı biz başlatırız. Sonra Peri'nin ana babasına dönerek ve soy isimlerini yanlış telaffuz ederek seslendi. Bay ve bayan Nambabulu, kızınızı hiç merak etmeyin. Şu andan itibaren ona göz kulak olma görevini ben üstleniyorum. Kızınız emin ellerde. Sessizlik. Oxford 2000. Ebeveyni tren istasyonuna doğru yola çıkınca Peri yüreğini burkan bir yalnızlık hissi içinde kalacağı yurda döndü ağır ağır. Her ne kadar annesiyle babasının kavgalarından, itişmelerinden kurtulmuş olduğu için memnunsa da bir o kadar özlemişti onları daha şimdiden. Yokluklarında sanki ayaklarının altındaki halı çekilivermiş de birden sert, pürüzlü bir zeminde yürümek zorunda kalmış gibi tedirgin ilerliyordu. Gün boyunca yaşadığı gurur ve heyecan dağılmış, tatsız bir huzursuzluk sarmıştı içini. Hayatının bir sonraki aşamasına zannettiği kadar hazır olmadığını fark etti. İstanbul ikindilerinin tuzlu esintilerine hiç benzemeyen rüzgara karşı durmaya çalışarak derin bir nefes aldı. Burnu alıştığı kokuları arıyordu. Baharda ergüvan ağaçlarının, sonbaharda mercan köşklerinin rahiyalarıyla karışan midye tava, kestane kebap, simit, kokoreç, egzoz, sigara, koca şehir kokuları. Ta ezelden beri iksirlerinin reçetelerini unutmuş, bunak bir büyücü gibi en olmadık kokuları birbirine katardı İstanbul. Hoş esanslarla nahoşları, güzel ile çirkini maharetle harmanlardı. Oysa burada, Oxford'da, havada asılı reçinemsi bir koku vardı. İnsan yabancı olunca hem yabancı hem yalnız, yürüyüşü bile değişiyordu. Ses tonu bile. Koyu renkli ahşap merdivenleri tırmanarak odasına girdi. Bavullarını açtı, giysilerini çıkarıp gardıroba astı. Çekmecelerini düzenledi, aile fotoğraflarıyla nazar boncuklarını masanın üstüne yerleştirdi. Güncesini yatağının yanına koydu. En sevdiği kitaplardan birkaçını yanında getirmişti. Bazıları Türkçe, diğerleri İngilizceydi. Sadık Hidayet'in Kör Baykuşu, Alice Munro'nun The Love of a Good Woman'ı, Zadie Smith'in White Teeth'i, Michael Cunningham'ın Saatleri, Arundhati Roy'un Küçük Şeylerin Tanrısı, Oğuz Atay'ın Tutunamayanları, Italo Calvino'nun Görünmez Kentleri, Kazuo Ishiguro'nun Değişen Dünyada Bir Sanatçı adlı kitabı. Neden hep yabancı yazarları okuyorsun ki diye sormuştu erkek arkadaşı. Şimdiye kadar tek bir erkekle çıkmıştı Peri. Lise sondaydı o zaman. Oğlansa ondan 3 yaş büyüktü. Üniversitede sosyoloji okuyordu. Sorudaki suçlayıcı tavır Peri'yi şaşırtmıştı. Aslına bakılırsa hem Türk hem yabancı yazarların eserlerini okurdu. Ayrım yapmazdı. İlgisini çeken bir kitap oldu mu, müellifinin milliyetine ya da şöhretine bakmadan içinde kayboluverirdi. Ama oğlanın okuma listesi alabildiğine farklıydı. O sadece Türk yazarları okuyordu. Yaşayanları değil, bugün hayatta olmayanları. Bir de kültür emperyalizminin bulanık objektifinden bakmayan, dolayısıyla çürümemiş olduklarını söylediği Rus ve Güney Amerikalı yazarları severdi, o kadar. Velhasıl erkek arkadaşının kitaplarıyla karşılaştırınca Peri'ninkiler daha Avrupa'yıydı. Sana bakınca tipik bir Türk aydını görüyorum demişti oğlan Peri'ye. Daha doğrusu Doğu entelektüeli, Avrupa'ya aşık, kendi kökleriyle çatışma halinde. Peri yutkunmuştu bu beklenmedik suçlama karşısında. Niye bazı insanlar kökler ile kafayı bozmuşlardı ki? Dallar da güzeldi mesela, yapraklar yemişlerdi. Tabii kökleri de severdi, ağaçları severdi çünkü. Kök dediğin toprağın hem altında hem üstünde dört yana ilerlerdi. Yani tek bir çizgide seyretmezdi. Kökler bile sabit ya da sabit fikirli olmayı reddederken insanlara illa da köküne sadık kal diye ısrar etmek hangi yarımakla hizmetti? Öyle de olsa çocuğa abayı yakmış olduğundan gene kendini eleştirmişti Peri. Zaten o hep kendini didiklerdi. Halbuki erkek arkadaşından daha fazla kitap okumuştu, daha bilgiliydi. Oğlan Gorki, Turgenev ve Dostoyevski gibi en tanınmış Rus yazarlarının başyapıtlarını okuyarak zamanını ekonomik kullanırken, Peri dinmez bir merak ve açık fikirlilikle ilgisini çeken her şeyi yalayıp yutmuştu. Kitaplar şehrinin arka sokaklarında defalarca kaybolmuştu. Gene de alttan aldı. Kadınlar zaten bunu hep yapardı. Birlikte oldukları erkeğin kendilerinden bir alanda daha bilgisiz olduğunu anladıklarında, onu eleştirmek yerine kendilerini didikler, onun ilerlemesini beklemek yerine kendileri geri adım atardı. Zekalarını istenen düzeye indirirlerdi ki gereksiz yere çatışma, çelişki, gerginlik yaşanmasın. Böylece bir müddet sadece erkek arkadaşının onayladığı eserleri okumaya çalışmıştı Peri. Çabucak iflas etmişti bu karar. Edebiyata tepkisel yaklaşmayı hiçbir zaman anlayamamıştı. Türkiye gibi kimlik sorunlarıyla cebelleşen ülkelerde insanlar ne okuduklarından ziyade neyi okumayı reddettiklerini konuşuyorlardı. Dolayısıyla okumadıkları kitapları, yazarları tartışmaya daha çok zaman harcıyorlardı. Neyse ki çok geçmeden ayrılmışlardı. Sebebi kitap zevklerindeki farklılıktan ziyade cinsel uyumsuzluklarıydı. Peri hayır demese de ağırdan almak istemişti cinselliği. Oğlansa koştura koştura gitmek. Orta Doğu'da öyle bir erkek tiplemesi vardı ki sevgilisinden yatak odasında tüm arzularına karşılık vermesini bekler, aksi takdirde sinirlenir, hiddetlenirdi. Lakin isteklerine uyum gösteren kadın da anında gözlerinden düşer, orospu damgası yerdi. Böyleleriyle birlikte olmazsan, vay demek ki beni yeterince sevmiyorsun derdi. Küser, somurtur, zorlardı. Birlikte olursan da vay demek ki aşiftenin tekisin diyerek küçümser, yaftalar, aşağılardı. Öyle ya da böyle genç bir kadının bu zihniyet karşısında tutunabilmesi imkansız. Peri odasına yerleşince pencereyi açtı. Dışarıdaki avluya baktı. Bir boşluk hissi vardı havada. Yakınlardaki ağaçların gölgelerini seyrederken ürperdi. Sanki yalnızlığına acıyan bir ruh ya da cin hafifçe yoklayıvermişti. Sisin içindeki bebek olabilir miydi acaba? Sanmıyordu. Epeydir görmemişti onu. İngiliz bir hayaletti muhtemelen. Oxford hayaletlerin karanlıkta çekinmeden ve kimseyi ürkütmeden dolanabilecekleri bir yere benziyordu. Oxford'da dikkatini çeken ilk şey gürültüsüzlük olmuştu. Alışmakta zorlanacaktı. Som, kesif bir sessizlik. Halbuki İstanbul gece gündüz arsızca şamatacıydı. Panjurları indirip perdeleri kapatsanız, hatta kulak tıkacı takıp battaniyeyi başınızın üstüne çekseniz bile tantana duvarları aşar, kapılardan süzülür, insanın uykusunun içine sızardı. Sokak satıcılarının bağırtıları, kamyonların gümbürtüsü, ambulans sirenleri, boğazdan geçen gemiler, gece yarısından sonra artan sataşmalar ve dualar havada dolaşır, buharlaşmayı reddederdi. Tıpkı doğa gibi, İstanbul'da boşluktan nefret ederdi. Peri bağrında bir yumruyla yatağına oturdu. Ana babasının endişeleri ona da bulaşmıştı. Kendini sahtekar gibi hissediyordu. Burada ondan daha akıllı, kültürlü ve iyi yetişmiş bunca öğrencinin arasında ya başaramazsa ya tutunamazsa Anadolu Lisesi'nde öğrendiği ve kendi kendine kitaplar, romanlar sayesinde epey incelttiği İngilizcesi ileri seviyede dersleri takip etmesine belki de yetmeyecekti. Elinden geldiğince gizlese de başarısızlık korkusu derindi. Boğazı düğümlendi. Gözleri doldu. Nefret ediyordu bu kadar kolay ağlayan biri olmaktan. Kapının çalınmasıyla sıçradı. Kapı yanıt beklemeden açıldı ve Şirin içeri daldı. Selam komşu, naber? Peri istemsizce burnunu çekti. Gülümseyerek kendini toparlamaya çalıştı. Kapını açık bırak demiştim. Şirin elleri belinde odanın ortasında dikildi. Bir erkek mi sebep? Ne? Ağlıyorsun ya, erkek arkadaşından mı ayrıldın? Hayır. İyi, asla bir herif için gözyaşı dökme, değmez. Ne o zaman? Kız arkadaşından mı ayrıldın? Ne? Daha neler? Hayır. Tamam, aman dedi Şirin, yalandan özür diler gibi kollarını havaya kaldırarak. Bu konularda belli ki dümdüzsün. Kuru spagetti gibi. Bense pişmiş spagetti gibiyim. Hah, Peri kaşlarını çattı, tam anlayamamıştı. Madem bir sevgili için dökülmüyor o gözyaşları, o halde evini özlüyor olmalısın sonucuna vardı Şirin. Ne mutlu sana. Ne mutlu bana mı? Tabii ya, evini özlüyorsan demek ki bir yerlerde bir evin var, bir yuva. Bunu söyledikten sonra kendini çalışma masasının yanındaki sandalyeye bırakarak cebinden bir oje şişesi çıkardı. Rengi o kadar parlak bir kırmızıydı ki imalatı için birkaç koyun boğazlanmıştı sanki. Sakıncası var mı? Yine yanıt beklemeden terliklerini çıkardı, ayak tırnaklarını boyamaya başladı. Keskin, kimyevi bir koku yayıldı havaya. Annenler gittiğine göre birkaç şey sorabilir miyim dedi Şirin. Dindar mısın? Ben mi? Yok, sayılmam dedi Peri. Ama Tanrı'yı severim, önemserim. Bundan daha fazlası lazım bana. Mesela domuz eti yer misin? Tabii ki hayır. Peki şarap içer misin? Evet, bazen içerim babamla. Ben de öyle düşünmüştüm. Melezsin yani. Yarım yarım. Peri kaşlarını çattı. O da ne demek? Ama Şirin dinlemiyordu. Ceplerinde başka bir şey arıyordu. Bulamayınca yüzünü buruşturarak ayağa kalktı. Ayak tırnaklarına yeni sürdüğü ojeyi bozmamak için topuklarına basıp yalpalayarak yan taraftaki odasına gitti. Meraklanmış ve hafif sinirlenmiş olan Peri de kalkıp Şirin'in peşinden gitti. Kızın odasının kapısı ardına kadar açıktı. Donup kaldı Peri gördüğü dağınıklık karşısında afallamıştı. Makyaj setleri, yüz kremleri, dantel eldivenler, parfüm şişeleri, elma koçanları, şekerleme kağıtları, boş cips torbaları, ezilmiş kola kutuları, dergi ve kitaplardan yırtılmış sayfalar etrafa saçılmıştı. Duvarlar resimler ve yazılarla doluydu. Dört yanda Bilum'un müzik grubunun posterleri asılıydı. İranlı kadın şair Furu Ferruhzad'ın devasa bir resmi göze çarpıyordu. Odanın diğer ucundan gül bıyıklı koskoca bir Nietzsche fotoğrafı bakıyordu. Yanında ışıl ışıl altın yaldızlı bir çerçeve içinde bir İran minyatürünün büyütülmüş renkli fotokopisi vardı. Onun altında da Şirin durmuş, sırt çantasının içinde harıl harıl bir şeyler arıyordu. ''Ne demek istedin öyle?'' diye sordu yeniden Peri. ''Yarı geleneksel, yarı modern. Domuzun görüntüsüne tahammül edemez ama şaraba ya da vodka tekila kesin kes hayır demez. Anladın işte. Ramazana gelince gevşektir, orasında burasında oruç tutar, bazen atlar, dinden vazgeçmez, zira ölümden sonra hayat varsa işini sağlama almak ister ama özgürlüklerden feragat etmek de istemez, azıcık ondan, azıcık bundan, çağımızın müthiş birleşimi, Latince ismiyle Müslümus Modernus. Yok tabii böyle bir kavram, ben uydurdum. Neden söz ettiğini bilmiyorum ama alındım dedi Peri. Tabii alınırsın. Müslümus Modernuslar kabul etmezler Müslümus Modernus olduklarını dedi Şirin. Ve sırt çantasında bulduğu şeffaf, parlak şişeyi, oje cilası çekip çıkardı. Aha, demek buradaydın. Peri kaşlarını çattı. Eyvallah, hadi ben dediğin gibiysem sen ne oluyorsun peki? Ben mi? Ben yalnızca bir yolcuyum bu alemde dedi Şirin meydan okurcasına. Hiçbir yere ait değilim, olmam da. Bir yandan ayak tırnaklarına cila sürerken, bir yandan bağnazlara, iki yüzlülere, uygutsincilere, zır cahillere saydırmaya devam etti. Fikirleri ırmak gibi akıyor, kelimeleri fokurduyor, sıçrıyordu. İştenlikle inanan insana da, iştenlikle inanmayana da saygı duyduğunu söyledi. Tahammül edemediği şey, düşünmeyen, sorgulamayan, kendilerini geliştirmeyen taklitçi tiplerdi. İnsan türünün çoğunluğu yani. Peri sessizce dinledi. İki zıt yöne çekildiğini hissetti. Bir tarafı Şirin'in kavgaca özgüveninden haz etmişti. Kızın öfkesini hissedebiliyordu. Ama tam olarak neye, ana vatanına mı, babasına mı, dinine mi, hiddetlendiğinden emin değildi. Öte yandan Şirin'in söylediklerinde kendi babasının savlarının yankısını duymuştu. Her halükarda evinden uzak geçirdiği ilk akşam böyle bir muhabbete hazır değildi. Daha basit konular konuşacaklarını zannetmişti. Dersler ve hocalar hakkında mesela ya da en iyi kahve nerede içilir, nerede öğle yemeğe yenir vs. günlük hayata dair küçük ayrıntılar. Yağmur yağmaya başladı. Yumuşak, dinmeyen pıtırtılar. Şirin'in üstünde teskin edici bir etkisi olmalıydı zira yeniden konuşmaya başladığında hala duygu yüklü olsa da daha sakindi sesi. Kusura bakma. Şahsi zırvalarımla bombardımana tuttum seni. Neye inanacağın sana kalmış, beni ilgilendirmez. Niye öyle kaptırıp gittim bilmiyorum. Şu dilimi hiç tutamam zaten. Sorun değil dedi Peri. Neyse ki annem burada değil. Şirin güldü. Havai, neredeyse çocuksuydu kıkırtısı. Diğer öğrencilerden bahsetsene dedi Peri. Çok mu akıllılar? Hah, Oxford'da herkesin Einstein olduğunu mu sanıyorsun dedi Şirin. Dinle bak, öğrenci taifesi çeşit çeşit burada. 6 ayrı tür sayabilirim. Birinci grup dünyayı kurtarmaya çalışanlardı. Habire kampanyalarla uğraşan sosyal adaletçi tipler. Bol kazakları, boncuklu kolyeleri, kötü saç kesimleri, kıvrık paçalı kot pantolonları, kararlı ifadeleri ve her an imza toplamak için yanlarından ayırmadıkları tükenmez kalem ve dilekçeleriyle göze çarparlardı. Toplantılar organize eder, posterler, afişler hazırlar, bir hararetli tartışmadan çıkıp diğerine girerlerdi. İnsanı suçlu hissettirirdi böyleleri. Onlar, ulvi insani değerlerle uğraşırken sen kendi sıradan hayatına takıldığın için utanırdın yanlarında. İkinci grup, Avro şımarıklardı. Bunlar Avrupa'nın zengin ailelerinden geliyorlardı. Her nasılsa hepsi birbirini tanıyor gibiydi. Tatilde hep aynı yerlere kayağa gider, sonra da bronz tenleri ve fotoğraflarıyla dönerlerdi. Hep kendilerine benzeyen tiplerle çıkarlardı. Avrupa'da kruvasanların daha taze, kapuçinoların daha sert olduğunu söyler, havadan, buluttan, illaki bir şeylerden yakınırlardı. Üçüncü grup ayrıcalıklı okul mezunlarıydı. Seçici sosyalleşmeciler. Bunlar arkadaşlarını genellikle daha önce gittikleri okullardan seçer, jet hızıyla kendi kliklerini kurarlardı. Sonsuz bir enerji ve özgüvenle bir sürü ders dışı etkinliğe dalarlardı. Kürek çeker, kano yapar, tiyatro kurar, münazara takımlarına girer, kriket, golf, tenis, ragbi, su topu oynar, boş zamanlarında tai chi ya da karate yaparlardı. Bunca faaliyet onları susatıyor olmalıydı. Zira sık sık toplanıp hem şık giysilerin hem kaliteli içkinin tadını çıkarırlardı. Kulüplerine kolay kolay kimseyi almazlardı. Dördüncü grup Oxford'daki yabancı öğrencilerdi. Hintler, Çinliler, Araplar, Endonezyalılar, Afrikalılar. Bunlar iki alt kümede toplanırdı. İlk alt gruptakiler kendi vatandaşlarıyla ahbaplık ederdi sadece. Kümeler halinde ana dillerini konuşma özlemiyle hep birlikte yemek yer, ders çalışır, sigara içer, takılırlardı. İkinci alt gruptakiler ise tam tersi, onlar memleketlerinden olabildiğince uzak dururlardı nedense. Bu kategoridekiler İngiliz ya da Amerikalı gibi konuşmaya çalışır, aksanlarını habire değiştirirlerdi. Beşinci grup dahilerdi. Ciddi, çalışkan, akıllı, meraklı, derin düşünceli, sinir bozacak denli ayrıntıya düşkün tipler. Saygı duyardım böylelerine ama onlarla flört etmek bir yana, takılmak bile olanaksızdı. Matematikte, fizikte, felsefede pıtrak gibi çıkar, açılırlardı. Ama onun dışında kendi kuytu, sessiz köşelerini gün ışığına tercih ederlerdi. Kütüphaneden çıkıp sınıflarına koştururken, revaklarda hocalarla tartışırken pek enerjik görünseler de yabanilerdi. Yalnız kalmayı severlerdi. Şirin'i dinlerken kaygıyla karışık bir heyecan hissetti Peri. Bu yeni dünyayı keşfetmeye hem hazırdı hem de çekiniyordu. Sen nasıl biliyorsun bütün bunları? Bir kahkaha attı Şirin. Çünkü bu grupların hepsinden oğlanlarla ve kızlarla çıktım da ondan. Hadi ya dedi Peri tedirgince. Şaka olmuştu. Kekeledi. Peki ya altıncı tür? Hah dedi Şirin kehribar rengi beneklerle ışıldayan koyu gözleriyle. Onlar üniversiteye geldikten sonra değişim geçirenler. Çirkin ördek yavrusuyken kuğu, bal kabağıyken araba, kül kedisiyken prenses olanlar. Bazı öğrenciler için üniversite sihirli bir değnektir. Sana dokunur ve hop, kurbağadan prense dönüşürsün. Peri başını iki yana salladı. Nasıl yani? Değişik şekillerde tezahür edebilir bu. Ama genellikle birinin etkisiyle olur. Muhtemelen bir hocanın. Akıllı, birikimli, kimselere benzemeyen bir hocaya denk gelirsen şanslısın. Seni sarsan, aklının kilitlerini açacak biri. Şirin'in ses tonu Peri'nin dikkatini çekti. Böyle birini tanıyor musun? Tabii tanıyorum, ben de altıncı gruptayım dedi Şirin. Bir sene önce görsen tanıyamazdın beni. Tam bir öfke topuydum. Şimdi sakinim. Bu sakin hali ise kim bilir eski hali nasıldı diye düşündü Peri. Ne oldu peki? Profesör Azur ile tanıştım dedi Şirin. Gözlerimi açtı. Dönüp içime bakmama yardım etti. Daha makul bir insanım bugün. Kimmiş bu Profesör Azur? Bilmiyor musun kim olduğunu dedi Şirin. Buralarda bir efsanedir Azur. Ne dersi veriyor ki? Şirin'in yüzü bir gülümsemeyle aydınlanıverdi. Tanrı. Sahi mi? Tanrı üzerine ders mi var Oxford'da? Sahi dedi Şirin. Kendisi de biraz tanrı gibidir. Pardon ama 9 tane kitabı var. Sürekli panellerde, konferanslarda. Bildiğin şöhret yani. Geçen yıl Time dergisinin en etkili 100 kişi listesindeydi. Dışarıda rüzgar çıkmıştı. Binanın bir yerlerinde bir pencere çarparak kapandı. Ben 2 dönem aldım seminer dersini. Şirin coşkuyla devam etti sözlerine. Ah, o kadar çok şey okuttu ki bize. Deliceydi. Her dersten sonra sırt çantam ağzına kadar fotokopiyle dolu olurdu. Bin türlü tuhaf şey. Şiir, felsefe, tarih. Yanlış anlama, severim bunları. Zaten sevmesem neden beşeri bilimler okuyayım ki? Ama Azur kimsenin hakkında zırnık bilmediği metinleri bulur. Bizden bunları yalayıp yutmamızı isterdi. Epey zorladı bizi. Yine de eğlenceliydi. Değiştim biliyor musun? Müthiş etkiledi, sarstı beni. Beynimi açtı. Bir kez konuşmaya başladı mı frenleri patlamış araba gibi devam ediyordu Şirin. Dışarıdan bir kuvvet uygulanmadıkça durmak bir yana yavaşlamıyordu bile. Devam etti hızla. Sen de almalısın Azur'un seminerlerini. Seçmeli ders olarak. Tabii eğer Azur almana izin verirse. İkna etmek zor. Deveye hendek atlatmak daha kolay. Gülümseyerek araya girdi Peri. Biz de aynı deyimi kullanırız Türkiye'de. Neden o kadar zor ki dersine girmek? Akademik olarak dersi almaya hazır olman gerekiyor. Yani danışmanınla konuşman lazım falan filan. Danışman onay verirse Azur'a gidiyorsun. Orası biraz alengirli işte. Adamın gözüne girmek zor. En tuhaf ahiret soruları sorar insana. Neyle ilgili? Her şeyi sorar yahu. İyi ve kötü, bilim ve inanç, ben ve öteki. Şirin kaşlarını çatarak başka sözcükler aradı. Bir tür akademik seçme gibi. Tam olarak ne aradığını hiç anlayamadım. Sonunda yalnızca bir avuç öğrenciyi kabul eder seminerine. Ama sen iki kere seçilmeyi başarmışsın dedi Peri. Nedense bir kıskançlık hissederek. Doğru dedi Şirin. Sesindeki gurur fark edilmeyecek gibi değildi. Kısa bir sessizlik oldu ardından. Hala en az haftada bir görüşürüm Azur'la. Akıl danışmak için dedi Şirin heyecanla. Biraz abayı yaktım galiba, çok yakışıklı. Yani öyle tipik yakışıklı değil de seksi. Peri kızardı. Nasıl tepki vereceğini bilemeden oturdu sandalyesinde. Dışarıdan bakınca ikisi de Müslüman kültürlerden gelmiş, benzer topraklarda doğmuşlardı. Ama ne kadar farklıydı Şirin. Kendisiyle ve cinselliğiyle nasıl da barışık, nasıl da korkusuz. Vay canına, sen hocana aşık olmuşsun dedi Peri, huzursuz bir sessizliğin ardından. Yanlış bir şey değil mi bu? Şirin başını arkaya atarak büyük bir kahkaha patlattı. Of, hem de çok, çok yanlış. Majestelerinin emriyle tutuklat hemen beni. Kendi saflığından utanan Peri omuz silkti. Şey, seminer kulağa güzel geliyor ama benim başka şeylere odaklanmam gerek. Fani olmakla pek meşgulsün yani dedi Şirin. Keskin bakışlarını yeni arkadaşının üstüne dikerek. Tanrı'ya ayıracak vaktin yok. Şaka olarak söylenmiş de olsa Şirin'in lafı o kadar beklenmedik ve söyleyiş tarzı o kadar sertti ki Peri irkildi. Bakışlarını pencereye, son ışıkların çekilip gitmekte olduğu kurşuni gökyüzüne çevirdi. Rüzgar, yağmur, henüz sonbahar başında olmalarına karşın havaya yerleşen kış ayazı, bunların hepsini yıllarca hatırlayacaktı. Hayatının dönüm noktalarından biriydi ama bunu çok sonra anlayacaktı. Ayrım sonu, sayfa 145.